Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Vestel cephesinden Ahmet Nazif Zorlu, ki Zorlu grubunun sahibi kendisi. Geçtiğimiz günlerde NTV'de bir programa katıldı ve programın bir kısmında fabrikada bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların bir bölümü akıllı telefon işini ilgilendiren açıklamalardı. Şimdi istersen açıklamanın o kısmını izleyelim. Evet. Daha sonrasında yorumlarımız olacak zaten.
Çok şükür bugün bakın bizim rakiplerimizden hiçbir farkımız yok. İşte bakın ben bugün bu telefonu kullanıyorum. Şunun
bu
hiçbir farkı
yerli
yok. Yerli, tamamen yazılım, donanım ve dizayn olduğu gibi bizim Arge'nin.
Ne kadar fiyatı yerli cep telefonu?
Bakın bugün bizim rakiplerim aynı telefon 2500 lira, bizimki 999.
Üretim para, ve para kazanmıyoruz bakın. Arge'yi karşılıyor mu?
Arge yok, hiçbir şey karşılıyor.
Yerli cep telefonunu siz zararına mı satıyorsunuz şu anda?
Şu anda para kazanmıyoruz, inanın bakın. Bu 1,5 seneden beri biz içerideyiz.
Peki yerli cep telefonu üretebilmek için ne kadar para harcadı Ahmet Zorlu?
Arge'si 350-400 milyon lira para harcadı.
350-400 milyon lira.
Evet Mesut, açıklamaları izledik. Burada aslında notlarım da var. İlginç bazı detaylar söz konusu. Öncelikle Ahmet Aziz Zorlu diyor ki yazılımı, donanımı, tasarımı, Arge'siyle tamamıyla yerli bir telefon yaptık. Bu birinci madde. İkincisi, yaptığımız telefonun rakiplerden hiçbir farkı yok. Onların 2500 liraya sattığı telefonun aynısını biz 999 liraya satıyoruz diyor. 1,5 senedir telefonun satışını yapıyorlar zaten ama yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda 400 milyon liraya yakın bir yatırımla telefon geliştirdiklerini ve şu ana kadar para kazanamadıklarını söylüyor.
Yani buradaki açıklamalardan anladığım kadarıyla Ahmet Bey'in danışmanları sıkıntılı bilgiler iletiyorlar herhalde. Hani başkana.
Yani
şimdi buradaki bilgileri kendisi işin içinde tam olarak olsaydı vermezdi diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle bir açık konuşan, doğruyu söyleyen bir insandır o. Genel olarak fabrika ziyaretlerine gittiğimizdeki konuşmaları da böyle insanı hemen böyle dikkatini pür dikkat kesilmesini sağlar. Böyle şeyler söyleyeceğini düşünmem. Şimdi eğer gerçekten bilse olayı.
Aslında iyi bir noktaya temas ettin. Bundan yıllar önce Avcılar'da, İstanbul'da yaşayanlar bilir. O da artık Avcılar'da değil gerçi ama Vestel'in genel merkezi o taraftaydı. Orada bir çekim yapıyorduk. Çekim yaptığımız yerde birine pat diye Ahmet Nazif Zorlu girdi ve geldi yanıma, ne yapıyorsunuz dedi burada. Kameranın açısına vesaire baktı. Bu derece hani işi yakından takip etmeyi seven ve sürekli ortalığı ve kendi sahip olduğu yerleri kolaçan etmeyi seven de bir yönetici kendisi. Dolayısıyla konuya hakim olduğunu düşünüyoruz, evet. Ama telefon tarafında açıkçası şu açıklamalar ya konuya çok hakim olmadığını ya da hakikaten alt seviyede yanlış bilgilerin geldiğini gösteriyor. Çünkü yani şimdi hani şu yazılım, donanım, yerli kısmını bir tarafa bırakıyorum. O çok uzun bir tartışma konusu ama rakiplerinden hiçbir farkımız yok. Onların 2500 dolar telefonu biz 1000 liraya satıyoruz demek.
Herhalde yani, şimdi orada öyle bir şey ki dokunmatik ekran olunca ikisine de aynı sayı herhalde.
Herhalde öyle oluyor. Yoksa bunun ya benim şu ana kadarki bilgi birikimim bunu açıklayabilecek bir yoruma izin vermiyor bende.
Evet, ne desek boş, zaten izleyenlerimiz de yorumlar kısmına yazacaklar.
Yazılım, donanım, tasarım, Arge kısmına ilgili olarak daha önce de Zorlu grubun CEO'sunun Habertürk'te bir açıklamaları vardı. Biz yazılımda Android'in derinliklerine inebilen ve ciddi müdahaleler yapabilen bir seviyeye geldik diyordu.
Kernel yazıyorlar zanneder gören.
Yani hani bir marif takvim var, onu yazıyorlar. Ona bir şey demiyorum ama işletim sisteminin derinliklerine inerek ne seviyede müdahale ettiklerini de yine takdirini buradan okuyuculara bırakmak gerekiyor. Çünkü kullandıkları arayüz hani çok aman aman bir şey değil bakıldığı zaman. Ha, bir takım yerli uygulamalar var, bir takım yerli temalar, yerli müzikler, sesler var ama bunlardan yola çıkarak da biz yazılıma çok derinlemesine müdahale edebiliyoruz demek de çok doğru bir durum değil. Para kazanamadıkları söz tarzında bir açıklama var. Yani sonucunda o işin ticari kısmını bilemiyoruz tabii. Nedir ne değildir ama.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer olaya böyle yaklaşıyorlarsa zaten para kazanamamaları normal. Yani eğer 2500 liralık telefonu 999 liraya sattığını düşünüyorsa para kazanamaz, evet.
Yani zaten yani ben, gerçi bunun şu açıklaması şu da olabilir. Hani onlara göre 2500 liralık bir maliyeti olan telefondur bu. 999 liraya satınca yani zaten
evet.
Teknik olarak zarar edersin ama.
Şimdi şunu söylemek lazım. Şunun altını çizelim. Evet, açıklama yanlış. Yani bana sorarsanız hiçbir şekilde herhangi birinden tutup da ya burada da doğru söylüyor diyebileceğin hiçbir şey yok cep telefonu konusunda. Ama haklarını yemeyelim. Türkiye'de üretim konusunda en ciddi çalışan, başından beri dizüstü üretelim, cep telefonu üretelim diye bu konuya kendi hani başını koyup çalışan, savunma sanayinde de yine ülkemizde bir şeyler yapmaya çalışıp devlete satmasa dahi bunu devam ettiren, ki mesela Karayel'e baktığımızda devlet envanterine girmemiştir bir kuruş para ceplerine girmemiş yani bu tarafta. Hala daha geliştirmeye devam ediyorlar. Hala daha bu tarafta bir şeyler görüp bu konuda yerli mühendisleri çalıştıran bir firma. Sen de gittin gördün. Kariyer aynen konusunda birebir oradaki insanlarla da konuşma fırsatı buldun. Nasıl hevesliler, nasıl bu konuya bakıyorlar biliyorsun. Vestel'in hakkını yemeyelim. Gerçekten ülke insanına kazandıran bir şirket.
Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi hani bu açıklamaları tabii ki doğrulayabileceğimiz bir argüman yok ama Vestel'in Venüs ailesine bakıldığı zaman Venüs V3 hakikaten bir önceki jenerasyona göre ciddi bir gelişim evet gösteren ürün gamı. Telefonlar kötü mü? Telefonların kendisi kötü değil. Burada haklarını yemeyelim. Hı-hı. Açıkçası
fiyatları yanlış sadece.
Fiyatları onları yanlış. Son dönemde fiyatları da biraz daha aşağı çeker hale geldiler ama doğru fiyat politikasıyla doğru cihazı zamanda piyasaya sürebilirlerse Vestel de bu pazarda büyüme potansiyeline sahip firmalardan bir tanesi. Kaldı ki İFA fuarında bizim duyumlarımız önümüzdeki sene içerisinde, önümüzdeki senenin başına tanıtacaklar yeni telefonlarda daha üst segmentlere hedefleyen belki yekpare gövdeye sahip olan metal kasalı telefonlar da olacak. Ürün gelişim anlamında iyi yol olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki şu açıklamalar...
Yani bu açıklamalar şunu gösteriyor. Birincisi kendisinin eğer bir PR sorumlusu varsa, yani basınla ilişkilerini yürüten birisi varsa ya orada değildi...
Ya da onlar ıskaladı.
Ya da onlar ıskaladı. Bu birinci konu. Çünkü yani böyle bir röportajın sonunda genelde bu tip insanların, önemli insanların bir sürü danışmanı oluyor. Videoda bazı yerlere müdahale edebiliyorlar. Diyorlar ki ya burada bir yanlışımız var. İkincisi ya danışmanları yanlış bilgi veriyor ya da kendisi onca işte uğraşmaktan cep telefonu konusunda tam hakim değil. Hakim olmadığı bir konuda konuşarak da biraz yanlış yapmış. Evet. Yani burada onu söyleyelim ama yani burada da dediğim gibi Vestel'in yaptıklarını ayrı bir yere koyuyorum. Buradaki tabii, sözler tabii yanlış. Aynen. Ama cep telefonu üretmeleri yanlış bir olay değil. İnşallah daha ilerini yaparlar. Buradaki insanımız kazanıyor. Yani ben Arçelik'in fabrikasına da gidip gezdim. Vestel'in fabrikasına da gidip gezdim. Oradaki olayı gezip de, oraları gezip de insanların nasıl işlerine hani şeyle sarıldıklarını, dört elden sarıldıklarını, orada çalışmaktan memnun olduklarını görmeden konuşmak çok kolay olur.
Bu arada son olarak şey de söyleyelim. Açıklama kapsamında Manisa'daki o devasa, yani şehir gibi bir üretim merkezi var Vestel'in orada, Vestel City. Onun da önümüzdeki senenin sonlarına doğru tamamen sanayi 4.0'a geçiyorlarmış. Yani daha fazla otomasyon, evet, sensör ve robot teknolojilerinin hakim olduğu bir tesisle dönüşecek gibi görünüyor. Yerliden bahsetmişken çok kısaca yerli bir başka konu var. Ona da değinelim. Aslına bakılırsa bağımsız bir video zaten sitemizde var. Merak edenler orada detaylı yorumları bulabilir ama telefona ÖTV konusu bizim çok ciddi duyumlarımız vardı. O günden bu yana kadar da bize gelen de bir yalanlama olmadı. Ya da doğrulamadan, evet, devlet kanalından olmadı ama neydi konu? Telefon, maktu vergisi olarak bilinen 1000 lira altı telefonlardaki 160 liralık verginin işte 250-260 liraya kadar gidebilen bir yolda artacağı öngörülüyor, söyleniyor. 1000 lira üstü telefonlara uygulanan verginin de %25'den %40'lar seviyesine çıkacağı söyleniyor. Biz hesaplamaları yapmıştık. Üst seviye telefonlarda 100 lira civarı bir oynama var. Orada zaten kar marjı yüksek olduğu için üreticiler belki onu yedirebilirler. Yani tüketiciye yansıtmadan belki ayarlama çekebilirler ama özellikle fiyat performans ve giriş seviyesi telefonlardaki maliyet artışı 200 liralara yaklaşıyor ki orada biraz dengeler değişebilir.
Şimdi orada şöyle şeyler konuşuyoruz. Sektörden birçok insanla bir araya geldik. Şimdi üst tarafta ne bileyim Samsung gibi büyük üreticilerle bir araya gelip konuştuğunuz zaman onlar diyor ki evet gelebilir ama bizi çok etkileyeceğini düşünmüyoruz filan diyorlar satış olarak. A sınıftaki telefon üreticileriyle 1000 lira altında telefon üretenlerle konuştuğumuz zaman onlar diyorlar ki bizi çok etkileyecek bu A sınıfa getirilen bir pranga gibi bir şey diyorlar. Uygun fiyat telefon satını asıl vuruyor diyorlar. Daha sonrasında paralel ithalattan telefon satan birisiyle konuştuğumuz zaman da o mesela şunu söyledi. Dedi ki burada şuna çok dikkat etmeniz lazım dedi. Şimdi dedi devlet dedi aslında tabii ki dedi vergide adalet sağlamaya çalışıyor ama ne yazık ki kaçak göçek işler nedeniyle, evet, fatura bedelinin çok daha aşağısında gümrüğe bildirilip Çin'den fatura bedelinden düşük fatura kesilerek burada az vergi ödensin diye gümrüğe sokulan ürünler var dedi. Mesela aletin değeri binlerin üstünde olacak FOB fiyatı, gümrüğe ulaşan fiyatı.
300 lira diyor.
Evet, onun yerine 300 lira diyor, 400 lira diyor. Ne yapıyor? Az sınıf vergi bandından yararlanıyor. Devlet de buradan bayağı bir zarar ediyor diyorlar. Takip edemediği için.
Kayıt dışı diyelim yani. Kayıt dışı bir olay var. Ya da doğru kaydedilmiyor.
Şimdi diyorlar ki o yüzden de sürekli devletin üstünde bir baskı var. Sektörün %60'ı da 1000 lira altı telefonlardan oluşuyormuş şu anda satılan telefonların. Evet. Ne yapılıyor? Bu bantta aslında %60 deniyor ama belki de daha büyük var. Hani 1000 lira altı satılan telefonlarda vergi de kaçak olan. O yüzden oranın vergisini arttırma çabası içinde. Yani oradaki 140 liranın 250 lira, 350 lira olacağı konuşuluyor. Bunu yaptığı zaman da işini dürüstçe yapan esnaf bu sefer vurgunu yiyor.
Ya tabii bir yerden aslında sistemdeki bir unsuru kendi lehine işletmeye çalışanların girişimleri toplam sektöre böyle, evet, bir dalga olarak gelecek gibi görünüyor. Belki de gümrük tarafında hakikaten son dönemde bu bilirkişi bilirkişiler falan son sık sık da gündeme geliyor. konuya daha hakim. Öyle doğru gerçekten. Tespit yapabilecek, doğru yorumlayabilecek, cihazların bedeli konusunda doğru fikir üretebilecek. Ama her marka, her ürün için bunu yapabilecek belki de uzmanlara ihtiyaç var.
Ya da günün sonunda şöyle bir aralık belirleyecekler. Vergi arttırmak yerine diyecek ki tamam sen bunu gümrüğe kaç lira fatura bedel ettin? Bundan %30'un üstüne kazanamazsın dediği anda baksana o zaman fatura bedelleri nasıl yükseliyor gümrükteki.
Öyle şey olabilir. Biz yine o videoda yorumlamasını yapmıştık. Tabii ki ister istemez bu sürece bağlı olarak belki pasaport kayıt bedelleri de değişebilir. Çünkü fiyatlar artacağı için yurt dışından telefon getirme eğilimi de belki artabilir. Dolayısıyla orada da bir hareketlilik olabilir ama son hatırlatmakta fayda var. Bunlar henüz yürürlüğe girmiş, resmiyete kalmış detaylar değil. Söylemler zaman zaman ertelenebiliyor.
Evet.
Gündemden kaldırılabiliyor.
İptal olabiliyor.
Bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Note 7'de Samsung bütün cihazları topladı. Gerçi piyasada hala bazı cihazlar var. Onlarla ilgili bir haberimiz var. Değineceğiz ama şimdi Note 7'leri topladı. Bunların hepsini imha etmiyor. Neden imha etmiyor? İçindeki komponentlerin çoğu sağlıklı çalışıyor esasında. Evet. Sorun Note 7'nin sorununu da neden kaynaklandı? Samsung yıl bitmeden çıkacağını söyledi.
Evet.
Pilden yola çıkarsak ya işlemci, RAM, depolama, ekran bunlar çalışan parçalar. Bu parçalara ne olacak? Şimdi öyle bir haberimiz var ki Meizu'nun Pro 6 Plus'ta yeni bir telefonu var üst segmentte. Sanki hani Samsung al sen bize bir telefon yap dercesine Note 7'den gelen parçaların bir kısmını bu firmaya vermiş gibi. Çünkü ya karşımızda duran telefon hakikaten Note 7'nin parçalarından oluşan bir telefon gibi görünüyor.
Şimdi biz ne diyorduk herhalde? Meizu bundan sonra Exynos kullanmayacak. Samsung'dan o defteri kapattılar. Şimdi araları bozuk yandı. Diyorduk. Başları yandı diyorduk. Şimdi çıkan telefona bakıyorsun.
%70-80 Note 7.
Kavisli ekran hariç Note 7. Bir de pil aynı birazcık dedi. Daha düşük. Herhalde pil de aynı pil. Bu sefer kapasite küçük düşerek patlamasını
engellemişler. Yani bak şöyle konu. Teknik özelliklerden bahsetmekte fayda var. 5.7 inç 2K diye yorumladığımız 2560x1440 Super AMOLED ekran. Exynos 8890 var. Gerçi burada Meizu'nun bir takım pazarlama yöntemleri var ki Çinliler orada sektörü bayağı bir zorlayacak gibi görünüyorlar. Birazdan değiniriz ona. 8890 var. 4 GB RAM var yine low power DDR4 dediğimiz. 64-128 kapasiteler var. 12 megapiksellik kameramız var yine Sony sensörlü. USB 3.1 tip C var. Note 7'de olmayan 3D Press adı verilen Apple'dan aşina aldığımız basınca duyarlı ekran teknolojisi var. Ses konusu Note 7'den farklı. Sese yine kasmışlar. Evet. Bayağı Sabri'nin çeviricisi ve yine amplifikatörü var özel bir konu. Bakıldığı zaman büyük oranda Note 7'ye çok benzeyen bir telefon var. Dediğimiz gibi Samsung sonucu o parçaları imha etmeyecek. Bunlar ticari olarak da kullanılacak. Zaten bu saatten sonra Samsung yeni bir üst seviye cihaz çıkarmayacağı için yeni jenerasyona kadar bu parçaları pilot firması dediğimiz ve geçtiğimiz aylarda özellikle Meizu'nun Pro 6 sınıfında üzdüğü firmaya vermiş gibi görünüyor bence.
Bakalım göreceğiz. Adetli satabilecekler mi? Meizu'nun telefonları artık ülkemizde yok ne yazık ki. Gelmiyor. Ama olsaydı da bu telefon kullanılırdı.
Kullanılırdı. Şey kısmına biraz değinelim istersen. Bu işlemci tarafında nedir ne değildir diye. Şimdi Exynos 8890 var. Ama az önce ne dedik? İki farklı kapasite seçeneği var. Birisi 64 GB, birisi 128 GB. Özellikle son dönemde Xiaomi'nin yaygınlaştırdığı aynı işlemcinin frekansını düşürüyor. Özelliklerinin 40 ve farklı modelleri var ama hepsi üst seviye olsun yaklaşımı Meizu da benimsemiş gibi görünüyor. Çünkü Exynos 8890'ın 128 GB'lik versiyonu da birebir şeyle uyuşuyor. Note 7 ile uyuşuyor. Frekans belki çok az fark ediyor ama yine Mali 880 MP12 var vesaire. Ama 64'lü alırsan frekans daha da düşüyor ve GPU 12 çekirdeğinin 10 çekirdeğe kayıyor.
Çok enteresan.
Onu muhtemelen bu telefon özel çip üretmeyecekleri için firmware seviyesine kapatıyorlar gibi geliyor ama böyle bir pazarlama yöntemiyle telefonlar arasında fark koyacak gibi görünüyorlar.
Yani fiyat farkı olsun, kullanıcının lehine olsun da.
Umarım fiyat farkı olur.
Evet, yani bunlar çok önemli şeyler değil. Son dönemde Çinliler ama şeyi gördüler. Sadece kapasite farkı kullanıcıların tercihini çok etkilemiyor. Hep üstü tercih etmek istiyorlar. Bu sefer altta işlemcinin de hızını düşürüyor. Halbuki aynı işlemci, aynı ürün.
Çünkü şöyle bir şey var Mesut. Pazardaki doygunluğa bağlı olarak insanları yeni cihaz satın almaya sevk etmek de çok kolay değil. Dolayısıyla işte orta seviye diyoruz, üst seviye diyoruz ama firmalarda hala orta ile üst arasına girebilecek telefonlar da yok ne yazık ki. O tarafta cihaz seçeneği sunabilmek anlamında bu da yine kolay ürün sağlamaya sevk eden yöntemlerden bir tanesi. iPhone'larla ilgili yine bir haberimiz var. iPhone 6 serilik pil sorunu son bir aydır aşağı yukarı çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Onunla ilgili olarak Apple önce ben bir yazılım güncellemesiyle olayı çözeceğim dedi ama öyle olmadı anlaşıldı ki teknik olarak pil değişim programı başlattı. Önce sen bu konuda ne düşünüyorsun onu alalım. Çünkü pil sorunu özellikle iPhone 5, 5T'lerde bayağı bir sorun olmuştu. Şimdi
şöyle bir şey var. Yani bu konuda ben bir yazı yazdım. İnsanlar o yazıyı biraz yanlış anladılar ama ben hala arkasındayım o yazının. Apple hariç ürününü geri çağıran firma yok bu şekilde. Bak LG G4'lerde anakart hasarı var. Ekran hasarı var. Anlat kamerada bir sürü sıkıntı yaşayan var.
Eşisi de keza kamerada.
Tamam mı? Her şey var. Bir tanesi de ya şu serideki ürünleri geri çağırıyorum. Getirin ben birebir değiştireceğim dedim ya da tamirini yapacağım. Yok servise gittin bir ay bekledin.
Bekledin.
Hepsinde. Bir tek bu firma çağırıyor. O yüzden Yani sorun da çıksa, patlasa da, çatlasa da geri çağırdığı sürece tamam okey, sıkıntı yok.
Aynen öyle. Tabii çağırmadan çağırma diye yöntem var. Buradan aklıma yine not, şimdi bazılarının aklında abi işte Samsung yakın zamanda tüm not yerine çağırdı.
O zaten çok başka bir konu.
Ki Samsung'un oradaki yöntemi ilk etapta gönüllülük usulüyle çağırıyor. Evet. Orada bile hani teknik bir hata yaptım, kusura bakmayın, güç yetirim cihazları demedi.
İkincide de aynı cihazları insanların eline tutturarak güvenli cihaz diye ne kadar da iyi bir değişim programı başlattığını göstermiş oldu.
Aynen, şimdi tabii sorunu bilmeyenler açısından şöyle söyleyelim. Telefon iPhone 6'sı kullanıyorsunuz, pil şarj ettiniz diyelim. Pil artık %30-35'lere geliyor. Hala o kadar piliniz var ama telefon birden kapanıyor ve yeniden şarj etmeden uyanmıyor sorunu vardı. Bununla ilgili tabii bir yöntem var. Hangi cihazlar bundan etkileniyor? Bunu herkesin aslında sınaması ve test etmesi gerekiyor. Ayarlar kısmından hakkında bölümüne gittiğiniz zaman telefonda belli kodlar var şu an ekranlara gelen. Eğer cihazınız o kodlardan birisine sahipse bu pil değişim programında olduğunu gösteriyor ve bir an önce o telefonun pillerinin değişmesi gerekiyor. Herkesin sorununu bu şekilde çözmeyi planlıyormuş Apple tarafı. Ve nihayet Motorola da yeniden Türkiye'de. Biz zaten...
Gerçi Motorola mı desek ona? Lenovo Moto desek.
Lenovo Moto diyelim. Orada tabii şey de var. Motorola kullanım hakkı hala var. Kutularda Motorola ufak olarak yazıyor ama kademeli olarak Motorola markası evet. Muhtemelen olmayacaktır gibi. Çünkü ben geçen Lenovo çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Yani Motorola diyorsunuz ama Motorola aslında hala bir Amerikan şirketi. Askeri ürünler yapıyorlar, telsizler evet. yapıyorlar, bebek kameraları yapıyorlar vesaire vesaire. Ama siz Motorola Mobility'yi aldınız teknik olarak. Ama aralarında anlaşmışlar belli ki kullanıyorlar. Bundan sonra şunu söyleyelim en başta. Lenovo kademeli olarak bütün ürün grubunu Moto markası altına toplayacak. Yani orta uzun vadede biz Vibe markasını görmeyeceğiz ki geçen sene Survivor programında her gün karşımıza çıkan marka bundan sonra olmayacak. Moto ve XYZ isimlendirme şeklinde gidecek. Moto serisi altında biz G4 Plus'ı inceledik. Onların orta seviyeye konumlandığı telefonda ama orta üst üst seviyede de Moto Z Play ve Moto Z modelleri geldi ki biz onların incelemesini zaten geçtiğimiz ayda paylaşmıştık. Teknik özellikleri zaten 3 aşağıya çıkarabiliyoruz. Moto Z dünyanın en ince telefonlarından bir tanesi. Özellikle Snapdragon 820 gibi donanımlarına rağmen bayağı ince olması ön plana çıkan bir telefon. 2600 mAh gibi ama zayıf bir pili var. Ben burada fiyat politikasını konuşmak istiyorum. Şimdi Moto Z Play Mesut, Snapdragon 625'e sahip olan 3 GB RAM'li ve 32 GB depolama kapasitesi sunan bir cihaz ki benzer ya da benzer yakın donanımları biz başka telefonlarda da görüyoruz. İşte 3 GB 32 depolamayı GM5 Plus'ta gördük. Evet. Snapdragon 625'li Asus'un Zenfone 3'e geldi mesela yakın zamanda ama 2000 lira fiyatı var.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Deneyecekler markayı anladığım kadarıyla. Markanın algısını test ediyorlar herhalde bir süre. O algının o kadar yüksek olmadığını görünce büyük ihtimalle fiyatları geri çekeceklerdir. Çünkü Lenovo'nun ilk geldiğinde hatırlarsan Türkiye'ye ilk fiyatları telefonları yüksekti. Verdiklerinde fiyatlar oldukça yüksekti. Baktılar ki marka algısı o kadar güçlü değil telefonda. Sonra ne yaptılar? Birdenbire en fiyat performans olan yüksek ürünleri görmeye başladık evet. firmadan. Ve kullanıcıların sevgisini kazanan bir firma oldu. Moto'da da test ediyorlar ama çok yanlış bir yöntem. Bir yandan da
ilk alanlar mağdur olacak yani günün sonunda.
İlk alanlar mağdur olacak ama şunu düşünmek lazım. Test etmek zorundalar. Çünkü bir kere ucuzdan sokarlarsa da LG vakasını görüyorsun. Bir daha pahalı telefon üretemiyorsun.
Aynı fikirdeyim ama sonuçta Moto Z Play'de 1999 lira çalışmayacak. O belli yani. Görünen köy kılavuz istemez. Çünkü
Moto Z ne kadar olacak?
Moto Z'de 2500 lira civarında. Şimdi 2500 lira civarında bakıldığı zaman da o telefonun fiyatı eder etmez tartışması ayrı bir konu. Çünkü çok ince, materyal kalitesi yüksek, yüksek performans donanımlardan oluşan bir telefon. Ama tabii şöyle de bir şey var. Hani bugün rakiplerine bakıldığı zaman benzer donanımlı cihazları daha uygun fiyat seviyesinde bulabiliyoruz. Fakat burada hani Motorola'nın hakkını teslim etmemiz gereken bir konu var. Benzer donanımdaki cihazların Türkiye'ye geldiği dönemdeki kurla, şu anki kuru aynı değil.
Tabii
burada ismini istersen belli bir stres unsuru oluşturuyor ama tabii ki günün sonunda 2600 mAh pili olan bir telefonun 2500 liradan girmesi.
Ya bir de o telefona modüler demiyorlar mı? Ne gırgır şamata ya.
Modüler, modüler şeyini anlatmak lazım. Modüler telefon aslında Google'un gösterdiği konsepti. Evet. Bunlar aksesuarları modüler olan telefonlar. Belki öyle yorumlamak daha doğru. Hazır modüler kısmından bahsetmişken aksesuar fiyatlarını da demekte fayda var Mesut. Şu ana kadar projektör tanıttılar. Daha iyi bir projektör takıyorsunuz ve ekranı yansıtabiliyorsunuz. Hazelblad'in bizim incelemesini yaptığımız bir kamera aksesuarı var ki optik zoom yeteneğiyle ön plana çıkan bir aksesuar. Mesela onun fiyatı 800 lira. Projektörün fiyatı 900 lira. İşte JBL imzalı bir ses aksesuarı var. Onun fiyatı da 400 lira ve aynı zamanda bir de off-grid ek batarya var. 299 liraya. Kapaklarda zaten 40-50 liradan satılıyor. Ben şunu sordum kendilerine. Dedim ki ya şu aksesuarlardan birisinin yanında hediye etseydiniz çok daha çekici bir paket sunabilirdiniz.
Özellikle pili şu, en azından.
Hani pili de geçin. Powerbank falan çözüyorsun da projektör ya da Hazelblad kamera aksesuarı hakikaten orada bir cazibe merkezi olabilirdi. Bana dedikleri şey şu oldu. Erdicim dedi sana yemin ediyorum ilk planımız oydu. Verecektik ama kurdaki değişim bizi çok ciddi baskı altında aldığı için bunu veremedik dedi. Hani işin arka tarafı ticari modellemesi nedir ne değildir bilemiyorum ama ülkemizin mevcut pazar koşulları ve rekabet durumu çerçevesinde fiyatlar da bence orta uzun vade bile demiyorum. Yani hani kısa sürede bir...
Şimdi bunlar elde kalınca paket yapacaklar ister istemez.
Yani fiyatlar değişim olur çünkü hakikaten hani kuru fiyatlar bir tarafa bırakıyorum. O kadar çok pazarda çeşitlilik var ki farklı fiyat seviyelerinde ürün satmak da hakikaten giderek daha fazla zorlaşıyor. Apple tarafını konuşalım. Wall Street Journal, Amerika'nın önüne gelen gazetelerinden birisinin Apple ile ilgili önemli bir haberi oldu. Diyor ki Apple şu anda 10 farklı iPhone 8 prototipi üzerine çalışıyor. Bunlardan bir tanesinin de kavisli ekrana sahip olduğu yönünde. Biz daha önce mobilitede neyi konuştuk? OLED ekran tarafına geçeceği ve üreticilerin şimdiden baskı altına alındığı şeklindeydi. Bu haberde de onunla ilgili bir detay var Mesut. Apple'ın şimdiden iş ortaklarına, tedarikçilerden prototip paneller istemeye başladı ve panellerden bir tanesini mutlaka Samsung'un kullandığı çözünürlüğün üstünde bir çözünürlük istediği söyleniyor. Yani 2560'a 1440'dan bahsediyoruz. Neyi konuşuyoruz? Apple arka tarafta da bir VR yatırımı var. Acaba iPhone 8 ile beraber çözünürlüğü daha da arttırıp okullarda...
Şimdi orada şöyle bir şey var. Apple'ın her telefonu 16'ya 9 değil.
Değil, evet.
Şimdi her telefon 16'ya 9 olmayınca da ister istemez bir telefon üretecekse Samsung'un ürettiği telefonun çözünürlüğünden daha yüksek çözünürlük istemesi doğal yani. Orada da büyük ihtimalle ufak bir oran oynaması olacaktır.
İşte acaba öyle mi olur? Ya da daha yüksek çözünürlük görürsek herhalde...
Yani 4K falan sunmaz herhalde. Ne gerek
bence
var?
Bence 4K'da
ya
sunmaz. Yine kendisine has bir çözünürlük bulur mu diye düşünüyorum
belki
acaba.
Belki prototipte bir şey deniyorlardır. Yoksa 2K'da onlar için şeyde yeterli. VR için en azından girişte.
Onu artık bekleyip göreceğiz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Apple'ın önümüzdeki sene 2 yeni 3 model sunabileceği. Bunlardan birisinin 4.7, birinin 5.5. Belki diğerinin 5.5'tan biraz daha büyük bir telefon olabileceği söyleniyor.
Çerçevesiz yapıp da belki kasayı küçültürlerse şu anki telefonları 6 inçe kadar ekranı kaldırırlar.
Şöyle düşünelim bak. Sen videosunu da yayınladın. Mi Mix'i arkasını iPhone yazıyor şekilde düşünseydik dünya rekorlar kitabına girecek telefon olurdu muhtemelen.
Tabii çok satardı. Ha o kasa videoda da söyledim çok hantal. Kullanması çok rahatsız edici bir kasa. Ama iOS çalışsaydı içinde daha randımanlı, daha güzel uygulamalar göreceğimize inanıyorum. Çünkü şimdi şurada şöyle bir olay var. Ben Mi Mix'te de bunu söyledim. Tamam Mi Mix güzel, eline alıyorsun, kullanmaya başlıyorsun ama işletim sistemi onun için değil, belli. Ona özel bir işletim sistemi lazım. Şimdi eğer çerçevesiz bir telefon üretseydi bunlar, işletim sistemine full kendileri hükmettikleri için eninde sonunda ona uygun bir şeyler koyarlardı sağına soluna.
Ya zaten günün sonunda belli bir noktadan sonra donanımda inovasyon yaptığın zaman yazılım tarafı sende değilse yani bir takım darboğazlar yaşıyorsun. Gerçi Xiaomi tarafında tabii ki arayüzü kendileri geliştirdiği için üzerine bir takım şeyler koyabiliyorlar ama.
Ama hep aynısını götürüyorlar yani biliyorsun.
Bir de şöyle bir şey var. O tarafta da kendi ana avatarın için yazdığı yazılımla uluslararası tarafdaki ROM'larda zaman zaman bir takım farklılıklar, stabilite farklılıkları ya da sürüm güncellemesine bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Yurt dışında bir makalede bir editör çok güzel yazmış. Xiaomi telefonlar için kutudan çıkana kadar güzeller demiş. Kutudan çıktıktan sonra karşılaştığınız şey genelde hayal ettiğiniz kadar iyi olmuyor demiş. Gerçekten de öyle bir durum söz konusu. Bence hani diyeceksiniz ki hangi üretici ekranına göre özel ekran uygulama yapıyor ki diyeceksiniz ama Samsung bu konuda çok başarılı. Bak dikkat et. Note serisinde sunduğu özellikleri bir alt telefonda görmeyebiliyorsun. Neden? Adam o büyük ekran ya da kavisli ekransa kavisli ekran için hep ekstra bir şeyler geliştiriyor. Daha rahat kullanabilmen için. Ne gördük? Tek elle kullanım. Hı hı. Adam büyük ekranla beraber bunu yapan ilk üreticilerden biridir.
Note 2'den beri sanırım diyor tek elle kullanım
modunu. Tek elle kullanım modunu falan getiriyor. Neden? Büyük bir ekran var diyor. Bu ekran artık diyor kullanım deneyimini değiştirecek. Buna göre benim bir şeyler yapmam lazım. Bu konuda Samsung'u gerçekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde Apple da gidiyor. Bugün zaten Samsung'un da Android dendiğinde Amerika'da özellikle Samsung Phone olarak ayrıca söylenmesi. Hı hı. Samsung telefonunun ayrı bir yere konulması da bu yüzden. Yani adam hepsinde bir özelleştirme kısmına kafa yoruyor yazılımda.
Sonucunda yazılım tarafı da donanım ne kadar iyi olursa olsun üzerine koşturduğu şey yazılım oluyor. Gerçi orada Çinlilerin son dönemde atılımı var. İşte Huawei'de gördük. Şimdi Xiaomi'de çalışıyormuş üzerinde. Arkada yapay zekanı çalıştığı ve kullanıcı alışkanlıklarını takip eden sistemler ama bunları kim ne kadar daha yapacak bunu
Çin'in raporlamadıkları sürece o yapay zekalar sıkıntı yok.
Sıkıntı aynen. Ama tabii Mi Mix'in gerçi temel tasarım silüeti Sharp'tan esinlenerek ortaya çıkarmış bir telefondur.
Canım,
çünkü aynı konsept anlayış Sharp'ın telefonunda 2 yıl önce de biz görmüştük. Ama şu var, Mi Mix'in yankısı yaptığı sükse benzer çok fazla telefonu önümüze çıkaracak. Zaten onları da birazdan bahsedeceğiz Mesut. Şimdi bu ilginç bir haber. Telefon Lamborghini logosu taşıyor. Lamborghini çakması diyorum ben buna. Yahoo 6000 diye bir telefon. Burada konuşmak istediğim şey şu. 10.900 mAh kapasiteli pili var. Süper. Okey. Bunun yani hiç sıkıntı yok. Ama adam işte MediaTek'in 6735 4 çekirdekli işlemcisini koymuş. Tamam buna da sıkıntı yok diyelim. 1 GB RAM var telefonda.
Ya bunlar şey erdi. Hazır powerbank yaptık. Buna bir de telefon özelliği katalım ya, diyorlar.
Şimdi bazı büyük firmaların da atladığı bir nokta var. Şimdi insanların hepimizin telefon kullanıcılarının pil kullanırken sıkıntısı şu. Pil normalde aslında telefonu kullanmazsan koyduğun zaman bitmiyor.
Evet.
Kullandıkça biten bir unsur ve telefon zevkliyse kullandıkça daha fazla pile ihtiyacın oluyor. Şimdi bu telefondan nasıl zevk alırsın ki? 10.900 bunu hakikaten powerbank diye taşırsın
i̇şte
yani.
İşte bunu adam demiş ki powerbank olarak yanında bir cihaz taşıyorsun ya kütle. Biz ona telefon özelliği de katalım. Kullansınlar ama tasarım kötü değil.
Tasarım çok iyi. Yani Ya ben YouTube'da bir Amerikalı
birisi... En şık powerbank olmuş bu.
Ben aynı fikirdim. Aslına bak ya, şuna 820 koy. 4 GB RAM tamam mı? 3000 mAh pili koy yine.
Evet.
Yok satar. Yani çizen güzel çizmiş.
Güzel yapmış.
İyi isimlenmişler yani. Onu söylemekte fayda var. Note 7 ile ilgili bazı haberlerimiz var. Samsung Note 7'leri büyük oranda topladı ama hala piyasada cihaz var. Vermek istemeyenler var. Hala kullandığı için memnun olanlar var. Ve bu telefon 5 yıl sonra değerlenecek diye tutmak isteyenler de var Mesut. Onlara karşı tabii ki Samsung'un bazı önlemleri var. Çünkü günün sonunda bunlar risk faktörü olduğu için yarın öbür gün o tutan adam sıkıntı yaşarsa Samsung'un kapısını çalıp evet, benim zararımı telafi et diyecek. Avustralya tarafındakilerin aldığı bir önlem var Samsung tarafının operatörlerle işbirliği çerçevesinde. Tüm hücresel bağlantıyı kapatacaklarmış. Yani telefonla konuşma yapamayacakmışsın. Zaten bundan ötesi de artık o telefonu kullanmak istersen databank olarak kullanırsın herhalde. Daha fazla bir kullanım alanı yaratmaz gibi görünüyor. Tabii kamerası iyi, kamera olarak da kullanmaya devam edebilirsin. Bir haber de yine Fransa'dan var. Fransa'da Samsung Fransa Note 7'den dolayı kullanıcıların üzdüğü için hepsine 128 GB'lık SD kart hediye ediyormuş. Bu da
çok
yine
iyi, evet,
mağduriyeti giderme adına önem arz eden konulardan bir tanesiydi. Samsung şu anda S7 ve S7C'ye yoğunlaşmış durumda çünkü başka bir amiral gemisi olmadığı için. Note 7'de gördüğümüz ekran çözünürlüğünü düşürme özelliği de yeni yazılım güncellemesi Android 7 ile beraber diğer telefonlara da gelecek. Yine bu da bence önemli çünkü
tabii canım,
yeri geldiği zaman çözünürlüğü düşürüp belli bir pil performansı ya da pilden kazanım sağlayabiliyoruz. Mi Mix'ten bahsetmiştik. Nubia'da aslında burada söylemekte fayda var. ZTE'nin bir alt markası gibiydi ama şimdi daha bağımsız da karşılıklı anlaşmazlıklar sonucunda operasyonları ayırma kararı vermişler. Hem Nubia'da hem de Elefon'daki, Elefon tarafında da fabrikaya geçtiğimiz günlerde bir gazeteci gezisi yapmışlar. Çin'de telefon nasıl üretiliyor diye. Giden gazetecilerden birisi Çin'deki fabrikaya gizli telefon soktuk diye, gizli kamera soktuk diye yapmış. Rekor izlenme ama acayip derecede şey var. Olumsuz beğeni var çünkü bildiğin adamı sokmuşlar, sohbet ediyorlar. Şimdi ben tuvalete gitmek istiyorum falan filan diye ama gizli kamera diye çekmiş köye. Orada telefonların nasıl üretildiğine dair bazı fikirler edinebilir eğer merak edenler varsa. Mi Mix'e çok benzer telefonlar göreceğiz mesela. Şu an zaten sen de görüyorsun. Bu Nubia'nın yaptığı hakikaten kenarlardan baya evet, baya agresif görünüyor. Hatta yani fotoğraf ama bizi yanıltmıyorsa bak.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Erdi. Mi Mix'in fotoğrafları firma tarafından yenilen tüm fotoğrafları hileli. Kullanıcı yanıltmaya
yönelik. Ben de görünce şaşırdım.
Tamamen yalan dolan fotoğraflar. Telefonun çerçevesi bildiğiniz var yani.
Var bak. Kalın.
Evet. Yani sadece kenarlarını... aslında o telefonu özel yapan şey üstünün olmaması.
Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Bunlar da yalan dolan çizimler olabilirler.
Olabilirler yani. Şöyle bir durum söylüyorsun. Tabii şöyle bir durum var. Mesela şu telefon eğer ekran kenardan 2.5 boyut yapıyorsa o da tabii bizde bir görsel şey yaratabilir ama bu iki telefonu da benim anlatmak istediğim mesela şu hakikaten seni biz Grilla markadan bu konsepti göreceğiz. Evet. Büyük telefon üreticilerine de keza benzer şeyler olacak ki aynı zamanda mesela bu henüz prototip aşamasında olduğu için detayları belli değil ama muhtemelen onda da olur.
Ama bir Note serisi, bir iPhone güzel olur böyle.
Güzel olur. Keza yine gizlemeye çalışmışlar ama çift kamera da göreceğiz. Artık alan derinliğiydi, şuydu buydu vesaire. Bunlar hakkında istediğimiz şeyleri daha fazla göreceğiz gibi anladığım kadarıyla. Ama her iki telefon içinde mütevazı donanımlardan bahsediliyor. Tam olarak üst seviye değil ama belki orta üst seviye.
Zaten Mi Mix'i özel yapan arkadaşlar donanımı oldu. Yani herkes Snapdragon 821, işte 128, 256 GB hala olsa 4-6 GB bellek bir de üstüne bu tasarım. O zaman değerli.
Şimdi batarya kalitesinin seramik vesaire evet, kullanılması da öne çıkan detaylardan bir tanesiydi. Çok kısaca 3 haberimiz daha var. Onlardan da bahsedelim. Huawei tarafında P10 sızdırıldı. Aslına bakılırsa P7 ya da P8 için dünyada ilk haberi de biz yapmıştık. Evet. Çünkü Huawei'de şöyle bir durum söz konusu. Bir tasarım oturduktan sonra birkaç jenerasyon kozmetik güncellemelerle devam ediyor. Şu an gördüğümüz telefon açıkçası P9'a benziyor özellikle arkadan bakıldığı zaman ama yanlardan biraz önden biraz daha oval ve o 2.5 boyut etkisi biraz daha kuvvetli olacak gibi görünüyor. Yine home butonu da
şimdi burada çıkıyor. 5.5 inçlik bir telefondan bahsediyorlar. P9'da 2 tane model vardı. Herhalde 2'yi teke indirecekler bu sefer.
Ya da kademeli olarak belki olabilir, sonrasında çıkabilir. Mate 9 serisinde gördüğümüz Kirin 960 gelecek ki bu hem işlemci hem de GPU tarafında çok ciddi bir performans kazanımı sağlar.
Bunun ama dışında... kendi işlemcilerini yapıyorlar artık ve güçlü bir işlemci koydular evet.
Yani 3-4 sene öncesinin operatör telefonu yapan, işte OEM üretim yapan firması bugün en hızlı gelişim gösteren evet, firmalardan birisi haline geldi. Hakikaten takdire şayan bunu da alkışlamak gerekiyor. Yine 4 GB, 64 GB ve 6 GB, 128 GB gibi bazı seçenekler de olacak. Muhtemelen kamera tarafında gelişim görürüz. Çünkü Mate 9'da 12'ye 20 megapiksel çözünürlüğü yükseltmişlerdi. Bunda belki ötesine de geçebilir. Belki 20'ye 20 görürüz. Bunları da bekleyip göreceğiz ama tasarım anlamında P9'dan çok radikal anlamda ayrışmayan bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor.
P9 zaten güzel bir telefon.
Güzel bir telefon. Aynı fikirdeyim ben de. LG V20 sen de söylemiştin gelir bence çünkü hakikaten yani LG'nin satacak başka telefonu yok.
Yok yani şimdi onu söylemek için eskiden deneyimlere bakıyorsun V10 gelmeyecek dediler şak tanak geldi V20 zaten sen burada G5 satamıyorsun onu da mı getirmeyeceksin ve getirdiler.
Evet gelecek Aralık ayının 8 ya da 9 gibi Türkiye lansmanı var. Muhtemelen akabinde satışa çıkacak. Doğru bir fiyatlandırmayı yakalayabilirlerse ki burada mesela sence kaç para olması gerekiyor? Telefonun özelliklerini biliriz 3 aşağı 5 yukarı.
Ya şimdi V20 kötü bir telefon değil donanımsı olarak ama kronik sorunları var mıdır yok mudur bilmiyorum. Canı yanan çok kullanıcımız var. Şimdi G5'in fiyatı da bellerdi.
Şu an herhalde 1700 lira falan bulunuyor.
Evet.
Açık pazarda.
2500'e kadar gideri var o telefonun.
Ki o da LG zorlama telefonu. Yani.
Hani zorlama tabii. Yani ister istemez LG'nin ne yazık ki bir profili var ülkede artık. O profili nasıl toparlarlar bilmiyorum.
Evet, yıl sonuna da gelirken belki güzel bir yılbaşı kampanyasına ben uygun fiyat tutturabilirlerse sonucunda...
Ya o telefonu 2200'den koy zaten bayağı satar. Bir satarsın.
Aynı fikirdeyim. G6 tarafında bazı haberler var. Zaten G6'da daha önceki mobilitelerde LG'nin modüler tasarım anlayışı onların açıklamasına göre ondan uzaklaşacağını biliyorduk. İki gelişme var. Birincisi Snapdragon 835 zaten işte Mi 6'da. Samsung Galaxy S8'in uluslararası... İşte Amerika gibi pazarlar özel bazı versiyonlarında olacak. G6'da da olacak ama burada bence konuşulabilecek konulardan birisi çıkartılabilir pilin olması. Ha burada şu da var artık hani...
Zorlamasınlar bence artık bunu ya.
Ha şu da var ama Mesut zaten hani çıkartılamayan pil olur. 4000 mAh koyarsın. Herkesi mutlu edersin.
Ya bu adamların çıkışını sağlayan telefon ortada zaten biliyorsun. LG G2. G2'de çıkartılabilir pil var mıydı?
Yoktu. Ama evet. İşte o incelikte o şeyde 3000 mAh deyince büyük şükse yapmışlar.
Yani niye uğraşıyorlar ki bu kadar bu iş için?
Doğru bir kombinasyon umarım gelir. Biz muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz. Ocak ayının başında Amerika'daki CES fuarında da yine LG'nin büyük bir basın konferansı olacak ama genelde beyaz eşya ve televizyon üzerinde olduğu için çok beklemiyorum. Olursa da sürpriz olur öyle söyleyelim. Son haberimiz HTC cephesinden yine konuşmuştuk Bolt. Amerika pazarına Bolt diye çıktı. Türkiye'ye HTC 10 Evo diye gelecek galiba. Snapdragon 810'lu.
Hiç şansı olmayan ender telefonlardan
Turbo
biri.
Turbo Cooling soğutmanı bir telefon. Ha şöyle bir şey var. Snapdragon 810'un son revizyonu. İlkine şu bak bir şey.
5 kere revize.
Hayır. Yani son revizyonu daha dizginlenebilir hale gelmişti. Sony de mesela bunu kullanmış ısı borusu soğutma
yöntemiyle. Deli gibi ısındığı için de video kaydedemiyordun alette. En revize şimdi, halinde bile.
Hani ikinci, üçüncü, beşinci revizyonu bilmiyorum ama bu telefonu Snapdragon 810'dan önce zorlayacak kısım fiyatlandırması. Çünkü yani duyumlarımız doğruysa 2500'ün altına gelmeyecek bir telefon.
Gelmeyecek. Ya şimdi ben telefonu aldım kullandım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Elinize aldığınızda bana sorarsan en iyi HTC telefonlardan birisi. Kesinlikle kasa kalitesi falan malzeme kalitesi çok yüksek. Hatta ben orada direkt söylediğim şey şu oldu. Ya dedim keşke siz onu bu kasayla beraber sunsaydınız dedim. Hı-hı. Gerçekten çok iyi. Ses üstünde özellikle çalışıyorlar. Zaten biliyorsun tip C portu üstünden özel bir kulaklıkla beraber geliyor. Evet. Yine ses profilini tanıyor. Bu sefer kulaklık senin kulak zarınla olan mesafeyi ölçüp ona göre bir ses profilini otomatik oluşturuyor falan. Yine o tarafta çok fazla özelleştirmişler. Bana dediler ki Mesut dediler bu telefon 810'la gelecek. Öyle bir bağırmışım ki kapının dışından geldi bir arkadaş. Dedi Mesut dedi sesin ta dışarı kadar geldi. Çünkü dedim ki yani ne yapıyorsunuz siz ya 810'la gelir mi? Yapacak bir şey
yani
demişler.
Yani 810 yerine şunu 652 koysan tamam mı? Yani hani fiyatını da biraz daha aşağı çekebilsen. Ki 810'u gerçi bedava da vermiş olabilirler. Yani sonucunda elde kalan çipleri verebilmek anlamında.
Keşke 652 falan olsaydı daha özel olurdu telefon. Hani
yani daha verimli olurdu.
Daha yani. Verimli olurdu. Bir de sonuçta farklı bir yongo kullanırdın piyasadan yani.
Yani
göreceğiz
bu
bakalım.
Telefon 2500 olacaksa Moto Z için yaptığımız yorumlardan dolayı özür diliyorum. Çünkü o telefon o zaman 2500 lira olur açıkçası bununla kıyasladığımız
ya
zaman
tamam,
ama.
Tamam müzik telefonu olarak mükemmel. Kesinlikle bir şey söylemiyorum ama... Kimse müzik telefonu da ekstra müzik telefonu olduğu için o kadar para vermez.
Yok göz ağrınız ama şimdi hani doğru yani iyi ürün doğru fiyatla piyasaya çıkarsa tutuyor. Senin benim hani tutmaz ya tutar demem önemli değil. Piyasanın verdiği tepki de bu. İyi ürün doğru fiyat.
Ya HTC P9 değil mi yanlış hatırlamıyorum bu telefonun
hangisi?
İsmi. Unuttum bak A9 HTC tarafında.
O da yani
şimdi bak A9'da aynı o şekil A9'u eline alıyorsun.
Çok
vay
iyi.
Diyorsun. Kasa çok başarılı. Kullanıyorsun. Zaten HTC'nin arayüz konusunda evet yani en rafine en hızlı çalışan. Ses mükemmel. Parmak izi okuyucu falan 10 numara. Fiyatına geliyorsun. O telefon fiyatı yüzünden satmadı.
Hala bile pahalı ya. 1700 lira mı 1800 lira mı ne galiba.
Ama şey o var. Telefon dışarı kötü bir yanı var. Eline bir alıyorsun. Ya ben bu telefonu kullanırım diyorsun ya. Kullanmak istiyorsun yani. Güzel
hızlı çalışan bir telefon. Evet. Arayüz de çok başarılı ki HTC'nin zaten hemen hemen bütün telefonlarında arayüz bayağı güzel çalışıyor
i̇şte
ama.
İşte firma o telefonları bir de fiyat performans oranını yüksek sunabilseydi Çinler gibi. Uçmuştu. İşte
HTC bugün 3 sene önceki HTC değilse bundan dolayı.
Evet ne yazık.
Bakalım geldiği zaman bir test ürünü de gelirse zaten incelemesini yapar. Yine bu ekranlardan paylaşırız. Evet arkadaşlar bizden bu hafta bu kadar lütfen haberlerle ilgili.
Bu arada şöyle şunun da altını çizeyim son olarak.
Sonucum kapanış cümlesini kestim.
Evet kapanış cümlesini kestim unutmadan söyleyelim. Tip C porttan kulaklık çıkıyor dediklerinde ben sormuştum. Bunu HTC One'a takıp kullanabiliyor muyuz diye. HTC One'a bir güncelleme gelmesi lazım dediler. Kulaklık da bütün tip C portlu telefonlar olmuyormuş mesela. Sadece o telefonda kullanabiliyorsun. Çok güzel bir kulaklık Ama o da mesela bence bir...
Niye öyle bir şey yapmışlar ki?
Bilmiyorum. Keşke her tip C'di telefona sokabilseydin onu.
Yani değil mi yani? Düşünsene. Yarın başka bir telefona geçersin. Kulaklık çok iyi olduğu için o kulaklığı tutmak isteyebilirsin. Şimdi
bana o dönem söylenen oyunu denemedim. İnşallah o kulaklığı her yerde kullanabiliriz. Çünkü HTC onun içinden çıkan kulaklığın bir üst versiyonu. Hmm, aynı yani, dizayn.
Bayağı iyi ses
çok
veriyor.
Çok iyi de.
Sonucunda dediğim gibi yani... Herhangi bir cihazla kullanmak isteyebilirsin o tipçi olan ya da telefonla. Orada daha evrensel bir bakış açısı olması lazım. Kapanış kısmını tekrar alıyorum. Evet arkadaşlar bizden bu hafta bu kadar. Haberlerle ilgili lütfen görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.